Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 81. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben masamda oturuyorum ve sanırım çok uzun zamandır ilk kez gündüz bir podcast kaydediyorum. Çok gaza geldim çünkü gerçekten de söz verildiği gibi bahar geliyor. Bunu hissediyorum. Güneş bugün o kadar güzel ısıtıyor ki tenimi ve şu an aslında masanın başında romantik olmayı bir yana bırakırsak pişiriyor beni ama... Öyle bir gaza geldim ki gerçekten bahar yüzünden tamam dedim. Bu bölümü oturacağım ve gündüz kaydedeceğim. Bu arada ben sadece podcast'te paylaşım yapmıyorum biliyorsunuz. Instagram'da da sık sık paylaşımlar yapıyorum. Ve o yüzden Instagram'da da böyle bana çok fazla DM yoluyla cevap yazanlar, oradan yorum bırakanlar oluyor. Geçenlerde bir tane takipçim dedi ki, Deniz sana bir şey söyleyeceğim ve bence herkes benim gibi düşünüyor. Bu arada zaten itiraz edenler genelde herkesin kendini gibi düşündüğünü söylüyorlar. Arkadaşlar herkes sizin gibi düşünmüyor. Yani seçimlerde de gördüğümüz gibi insanların farklı görüşleri var. Ama kendi adınıza tabii ki görüş belirtebilirsiniz her zaman. Yani fikrinizi desteklemek için herkes benim gibi düşünüyor demenize gerek yok. Zaten o fikir sadece size de ait olsa... Dünyadaki milyarlarca insan da karşı çıksa, bazen Galileo'ya mesela yaptıkları gibi o fikir hala da doğru olabilir. O yüzden fikrinizi iyi savunmanız önemli. Önemli olan çoğunluğun ne düşündüğü değil. Yoksa gördük ki insanlar hep birlikte çok yanlış kararlar verip çok yanlış şeylere de inanabiliyorlar. Neyse, takipçim dedi ki, Deniz sen bir drama queen'sin. Olayları çok abartıyorsun annenle ilgili. Ben annenin iyi bir kadın olduğunu söylüyorum. Kusura bakma ama dost acı söyler dedi. Ben tartışmaları kazanmak için değil, hakikate ulaşma isteğiyle yaparım. Freud'un bu arada Jung'la arasındaki mesajlaşmaları, daha doğrusu o dönemde mesaj yok, mektuplaşmaları eğer okuduysanız bilirsiniz. Jung'un bir küslüğü vardır Freud'a. Freud'un çünkü mektuplaşma sırasında, konuşmaları sırasında, ilişkileri sırasında amacının kazanmak olduğunu fark eder. Halbuki Jung'un amacı gerçekten hakikatin ne olduğuna ulaşmaktır. Ama eğer egonuz hırılgan bir egoysa, o zaman hakikate ulaşmak sizin egonuzu incitecek bir gerçeği ortaya çıkarıyorsa, o zaman egonuzun kırılmaması için hakikat arayışınızdan vazgeçersiniz. O yüzden madem dostuz, ben de acı söyleyeyim hakikatin peşinde birisi olarak. Bana bunu söyleyen sevgili arkadaşım, bence ya sen kusursuz bir anneyle büyüdün, ki kusursuz insan yok ki kusursuz bir anne olsun, ya da muhtemelen kendi annenle yüzleşmek istemiyorsun. Ve o yüzden benim kendi annemle yüzleşmemden tetikleniyorsun ve bunun annelerle ilgili ve senin annenle ilgili ortaya çıkarabileceği olası yıkımları düşünerek buna hazır olmadığın için endişe ediyorsun. Çünkü yüzleşmek çok zor anneyle. Ben de yıllarca annemin beni aşırı güzel sevdiği fikrine tutundum. Çünkü aksini kabul edecek gücüm yoktu henüz. Yani aksini kabul etmek çünkü ne demek? Annem beni aslında o kadar güzel sevmemiş. O zaman ben çocukken sevgiye aç kaldıysam, şimdi bu sevgi açlığıyla demek ki başka insanlarda arıyor olmalıyım bu sevgiyi ve annemden sevgiyi yanlış öğrendiysem o insanlarda da yanlış bir şekilde arıyor olmalıyım sevgiyi diyebilmeye başlıyorsun ve sorguladıkça yeni yeni problemler çıkıyor gündeme. O yüzden bütün bu problemlerle hazır değilsen mücadeleye tabii ki de böyle bir şey yok deyip görmezden gelmeyi seçebilirsin. O yüzden senin yüzleşmeye hazır olmadığını anlayabilirim ama senin de şunu anlaman gerekir ki bazılarımız artık hazırız. Senin canın bu tarafa bakmak istemiyor olabilir. Burada gördüğün gerçekler hoşuna gitmiyor olabilir ama ne yazık ki eğer dost acı söyleyecekse gerçek şu ki anne ve baba çocuğun üzerinde iktidardır. Yani vatandaş nasıl ki iktidarın koyduğu tüm yasalara uymak zorundaysa, elinden başka bir şey gelmiyorsa, kanun böyle buyuruyorsa, çocuk için de bu böyle. Çocuk çok küçük. Anne baba ne derse onu yapmak zorunda. Hangi evde yaşayacağını, ne yiyeceğini, ne kadar sevileceğini, çocuğa ne kadar bağırılacağını, ne kadar sevgi verileceğini, ne zaman affedileceğini hepsini anne baba belirler. Ve o yüzden de nasıl bir iktidar görevden çıktığında eleştirebiliyorsa çoğu insan o iktidarı ve iktidar boyunca korkudan susuyorsa, Ailede de bu böyle. İnsanlar genelde anne babaları öldüğünde ve artık onlar üzerinde güç sahibi olmadığında ölümden sonra bir yüzleşmeye giriyorlar ve rahatça düşünmeye başlıyorlar. Benim annem babam aslında nasıl biriydi, bana nasıl davrandı diye. Çünkü artık bu bir yüzleşmeye gerektirmiyor. Ve o zaman anne babaların hatalarını dürüstçe söylemeye başlıyorlar onlar yanlarında yokken. Ve fark ediliyor ki yani aslında bazı anne babalar sinirli, alkolik, şiddet gösteriyor, sevgisini saklıyor, soğuk, narsist bazıları. Yani ama nedense anne babaya gelince iş olsun ya, hani sıkmayayım onun canını diyoruz onlar hayattayken. Onların iktidarı biz çocukken bitmiş olmasına rağmen, yetişkin olmamıza rağmen hala onlarla yüz yüze baktığımız için söyleyemiyoruz yüzlerine. Halbuki mesela devleti yöneten bir ülkede iktidara olsun ya, oldu bazı hatalar, canını sıkma denir mi? Yani Fransız devrimini düşünün. Olsun ya, bazı adaletsizlikler olur, arada insanlar ölür, kadınlar balkonlardan düşer, vergiler böyle biraz fazla gider denir mi? Ne yapılır? Hatalarını fark etmesini bekleriz iktidarlardan. Neden? Çünkü onlar hatalarını kabul ederse sonra gelen iktidar bana da bunun hesabı sorulur diye korkarak aynı hatayı tekrarlamaktan kaçınır, hesap vereceğini bilerek. Yani şimdi eğer senin bana itirazına gelecek olursak, eğer ben drama queen olsaydım derdim ki ben ölüyorum ya, çok kötüyüm, bana acil yardım yollayın derdim. Ama ben iyiyim. Yani zaten iyi olduğum için ben bu podcast'i yapacak haldeyim ve hani başka anne babalar aynı hataları yapmasın, başka çocuklar üzülmesin diye ben uğraşıyorum. Çünkü neden? Gelen eleştirileri, hatta zaman zaman bu linçe varan eleştirileri sırtlanacak güçteyim ben. Yani amacım kendime ilgi çekmek değil, sorunun olduğu yere işaret etmek. Ben benim annemi Taksim Meydanı'nda çarmıha gerelim demiyorum. Bu arada benim annem yani gerçekten genel anlamda baktığınızda çok iyi bir insandır. Gerçekten benim annem çok iyi bir kadındır. Ben annemin kötü bir insan olduğunu söylemiyorum. Hatta annem bizi ihmali de bilerek yapmadı. Yani gerçekten tek başına bir kadın olarak Karabük'ten kalkıp İstanbul'a yerleştiğinde bekar bir anne olarak yeni bir düzen kurdu bir kere, bir diş hekimi olarak sıfırdan bir muayenehaneye başladı. Hiç hastası yoktu. Annemi tanıyan neden yoktu. Yorgun argın eve geliyordu. Üç çocuğa bakmak çok zordu. Ben bunların hepsinin farkındayım. Ama bütün bu zorluğa rağmen çocuğun beklentisi değişmez. Çocuk sevgiyi bekler. Ve sonuç Hatice'ye değil, neticeye bakarsak biz üç kardeş olarak ihmal edildik. Annem bunu kasıtlı mı yaptı? Hayır. Tabii ki kasıtlı yapmamıştır. Belki o zamanlar onların yaşadığı dönemde çocuklara duygusal ihmalin sonuçları bu kadar bilinip konuşulmuyordu. Zaten o yüzden şimdi ben konuşuyorum bir şeyler değişsin diye. Ve benim annemi suçlamak değil amacım. Benim annem sadece işaret ettiğim probleme bir örnek teşkil ediyor. Annemden tek beklentim ne diye soracak olursanız, ben annemin sadece farkına varmasını ve özür dilemesini bekliyorum. Yani annem özür dilesin ki annelik egosunun da bu kadar kırılgan olduğu bu dönemi de aşalım. Başka anneler de çünkü hata yapacak. Bugün ben de anne olsam ben de hata yaparım. Ama bir özür dilediğinizde karşı taraftan, o zaman o açtığınız yaralar karşı taraftan silinmeye başlıyor. Çünkü o yaraları artık yaranın sahibi değil, yaraya neden olan kişi sahiplenmeye başlamış oluyor. O yüzden diyeceğim o ki yani iktidara geçmek bir seçim. Yani çocuğuyla ilgilenecek gücü olmayan çocuk yapmasın. Gücünüz, enerjiniz varsa eğer geçin iktidarı. Sonuçta kimse silah dayamıyor sizin kafanıza. Cumhurbaşkanı olmak için adaylık koymanız, anne olmak için hamile kalmanız gerekiyor. Kendi kendine olan şeyler değil bunlar. Ama eğer iktidar olup, yani bu bir şekilde bir siyasi güçle de olabilir, annelikle de olabilir, insanlar üzerinde mutlak bir hakimiyet kurarsanız da bir gün, daha sonrasında o insanlar tarafından eleştirilmeye de hazır olun. Ya önemli değil, sorun değil demeyecek kimse size. Ya tabii ki bazı insanlar var, meseleleri mesele etmeyecek olan, böyle alışmışlar çünkü onlar susup okey olmaya ve bu bozuk düzeni devam ettirmeye. Ama çünkü biliyorsunuz 90'larda bir büyüğümüz demişti, meşhur lafıdır. Meseleleri mesele etmezseniz mesele kalmaz. Ya büyükler tabii ki böyle derler. Çünkü büyükler işlerine geldikleri gibi konuşurlar yani. Mesele etmeyin, bizim canımızı sıkmayın derler. Yani o zaman tabii ki işler daha kolay ilerler. Ama siz hiç Freud'un böyle bir yaklaşımını duydunuz mu? Hastaya gelip takma ya kafana. Böyle bir şey denir mi? Yani bir kere o zaman bilim insanları mesela ya kanka salla, radyasyon varsa var mı diyecekler. Yani fiziğin sınırlarını mesela nasıl keşfedecekler? Bilim insanları ne yapıyorlar? Meseleleri mesele ediyorlar, kafaya takıyorlar, gece gündüz uykusuz kalıyorlar ve bir şey keşfediyorlar, bir problem keşfediyorlar, bu probleme çözüm geliştiriyorlar. Yani o yüzden Eğer ortada bir sorun olduğunu hissediyorsak bizim buna kafayı takmamız lazım ki ortada ne olup bittiğini anlayalım. Sonra hatayı bulalım, teşhis edelim ve çözelim. Tıbbın, bilimin, mühendisliğin, fiziğin, bütün bilim dallarının yaptığı gibi yani. Bütün insanın geliştirdiği uzmanlıklarda olduğu gibi. Peki anne babayı eleştirmek neden bu kadar önemli diye sorarsanız. Çünkü bence anne babasını eleştirmeyi öğrenmemiş bir insan hiçbir yöneticiyi eleştiremez. Yani mesela iş yerinizdeki patronu bile bence eleştiremezsiniz. Tabii ki çok eleştiriyorsunuz, biliyorum. Ben gittiğim kafelerde çok duyuyorum. Yan masada genellikle, özellikle date çıkanlarda hep birileri patronuyla ilgili şikayet ediyor. O ilk date çıkan ya da kaçıncı dateleriyse artık. O diğer insan da işte sabırla dinliyor böyle kafa sallayarak hani bu işin sonu güzel bir yere gitsin diye. Evet aşkım, dinliyorum aşkım, çok güzel aşkım diye. Ama bunlar hep işte o patronların olmadığı ortamlarda konuşuluyor. Yani kaç kişi çıkıp da patronun yüzüne diyebiliyor ki şakaların çok kötü. Ya gerçi bu gerçek anlamda bir eleştiri değil de hani o hırsından söylenecek bir şey. Yani kaç kişi diyebiliyor ki sen bize mobbing yapıyorsun. Sabit bir maaş veriyorsun ama ekstra mesaiye bırakıyorsun. Ben burada hakkımı almıyorum diye. Yani çıkıp da patronun öyle yüzüne söyleyebilen duymadım ben pek. Geçenlerde tabii ki konu benim bir hikayeme bağlanacak. Geçenlerde bir arkadaşım, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde birlikte okuduğum bir sınıf arkadaşım, kendisi hala diş hekimi, bir fotoğraf paylaşmış. Fotoğraf kampüste çekilmiş. Kampüs dediğim de biz diş hekimliği okuduğumuz için aslında okul okumak dediğimiz şey hastanede çalışmaktı. Hastanenin bahçesine çekilmiş bir fotoğraf. Bu böyle kocaman çöp konteynerleri oluyor ya işte. Hastanenin bahçesindeki çöp konteynerinin başında birisi bütün çöplüğü boşaltmış. Kocaman çöp yığınının içinde bir şey arıyor. Bilin bakalım kim? Ben tabii ki. Çünkü orada kron denilen böyle dişleri böyle porselen kaplamak için kesip böyle yerine bir porselen kaplama takılır ya. Tek dişe işte ona kron deniliyor. Onlardan bir tane yapmıştım ve böyle o hasta ünitinin hani hasta koltuğunun o böyle tablolar olur ya yanında diş hekimi malzemelerini koyar. Oraya koyduğumda hastanın ağzından çıkan işte kirli pamukların falan arasına yanlışlıkla çöpe gitmiş. Ve eğer çöpe giderse anında sınıfta kalıyordunuz. Bizde öyle seçmeli ders falan da yok diş hekimliğinde. İlkokul gibi. Bir tane dersten, bir tane stajdan kaldığında bütün seneyi tekrar ediyorsun. O yüzden diş hekimliği fakültesinde öyle 5 senede, 5 senelik okulu pek 5 senede falan bitiren çıkmaz. Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesi en azından öyleydi. İşkencelerle, haksızlıklarla, adaletsizliklerle dolu bir yerdi. O yüzden gelin size baştan anlatayım. Ben bu okula, buralarını hızlı geçeceğim çünkü eski dinleyiciler biliyordur. Biliyorsunuz işte Robert'ten mezun olup birincilikle girdim. Bunu neden söylüyorum? Hani nasıl bir öğrenci olduğumu anlayın diye. Ve benim okuduğum bu Robert Kolej'de şöyle bir şey vardı. Sınavlarda bir sınava diyelim işte siz çok iyi çalıştınız ve bir soruyu çok iyi cevapladınız ama hoca düşük puan vermiş. Gider itiraz ederdiniz, hocanın odasını bulur işte, hocam ben bu soruyu neden bu puan verdiğinizi merak ediyorum, hocayla tartışırdınız. Ve eğer gerçekten de siz haklıysanız da puanınız değişirdi. Yani adaletli bir sistemde olması gerektiği gibi. Şimdi bana gıcık olmayın ama ben gerçekten de zeki bir insanımdır ve yani böyle bir şey bana bir kere öğretirseniz zehir gibi hepsini anlarım ve hata pek yapmam. Yani küçükken de mesela girdiğim sınavlarda böyle genellikle ezbere dayalı olan coğrafya falan dışında matematik, fen, Türkçeyi hep full çekerdim. ÖSS'de falan da öyle yaptım. İyi öğrenirim ben yani, iyi anlarım. Ve Marmara Üniversitesi'ne birincilikle girdiğim bu fakülteye, bu arada bana plaket töreni yapılmıştı çünkü rekor bir puanla girdim bütün tıpları kazanmama rağmen. Hatırlayanlar hatırlar. Bunları kendimi övmek için söylemiyorum. Şimdi anlatacağım hikayenin altlığını yapıyorum. Ve girdikten sonra çok hırslıyım, çok gazım böyle. Diş hekimliğinde de böyle hani birincilikle girmişim, böyle aynı şekilde devam edeceğim diye. İlk sınavımız yapıldı, manipülasyon dersi. Protez denilen bu dersin ilk birinci sınıftaki basamağı. Ve sınav yapıldı. Ben bayağı da yüksek bir puan aldım ama yani atıyorum 87-92 falan böyle bir şey. Benim daha yüksek almam lazımdı, ben biliyorum. O yüzden de dedim ki ben hani herhalde bir yanlışlık oldu, hocaya gideyim itiraz edeyim. Tabii hocanın hemen karşısına çıkamıyorsunuz, asistanlarla muhatap oluyorsunuz. O yüzden protez derslerinin yapıldığı o manipülasyon preklinik denilen bir alan var. Normal hastaların bakıldığı yere klinik deniliyor hastanede. Birinci sınıf, ikinci sınıf gibi çömez çocukları da preklinik denilen, gerçek hastalarda değil de böyle alçılara gömülmüş dişlerin üzerine çalıştırılan yere işte preklinik deniliyor. Neyse, preklinikte de asistanlar var başımızda. Bir asistana gidip dedim ki ya pardon bakar mısınız, hani ben bir şey için rahatsız edeceğim sizi. Ben dedim sınav kağıdımla ilgili hocayla görüşmek istiyorum. Galiba bir yanlışlık olmuş. Bir soruda çünkü verdiğim cevaptan çok emindim ama düşük puan almışım. Acaba sınav kağıdıma birlikte bakabilir miyiz dedim. Adam bana gülmeye başladı. Anlamadım dedi. Ne demek istiyorsun? İşte dedim hani yani iyi bir puan almışım ama yani bence daha iyisini almam gerekiyordu. O şekilde hak ettiğimi düşünüyorum. Hocayla görüşebilir miyim dedim. Bir dakika bir dakika dedi. Arkasına döndü. Diğer asistan arkadaşlarını çağırdı. Gelin gelin çabuk gelin buraya dedi. Hepsini topladı. Sen dedi bir daha söyler misin ne istiyorsun? Ben tekrar ettim istediğimi. Sen dedi şimdi dedi diyorsun ki ben dedi hocadan da daha iyi biliyorum bu dersi. O yüzden hocaya çıkıp diyeceğim ki hocam siz bir şey bilmiyorsunuz. Bir halt anlamamışsınız bu öğrettiğiniz dersten. Şimdi ben gelip size doğrusunu öğreteceğim. Mi diyorsun, ben mi yanlış anlıyorum dedi. Ve ben o gün diş hekimliği fakültesinin nasıl bir yer olduğunu anladım. Size tanıdık gelmiştir belki içinde yaşadığınız bazı yerlerden, bazı coğrafyalardan. Eğer iktidardaki insanların egosu çok şişikse ve ellerine yeterince güç verildiyse ne zaman adalet arasanız bu üstteki insanların olduğu yeri tehdit edeceği için araya böyle pürüzler girer. Tabii ki okuldaki bu düzen beni şaşırtmadı ve bu şekilde devam etti. Üçüncü sınıfa geçtiğimde mesela bir gün ameliyat izliyorduk periodontoloji dersinde. Saygıdeğer hocam size sevgiler eğer bir şekilde bu kaydı dinlerseniz. Üç tane öğrenci yan yana dizilmişiz ameliyatı izliyoruz. Hoca ameliyatı yapıyor. Hoca birden döndü dedi ki utanmıyor musunuz? Biz böyle üçümüz birbirimize baktık. Yani ne olduğunu ben anlayamadım çünkü. Ondan sonra baktım, hocanın bakışları bana kilitlenmiş. Utanmıyor musun sen ya dedi, sana diyorum. Hocam anlamadım, bir şey mi yaptım dedim, bir hata mı ettim? Biz ameliyat izlerken tabii ki cerrahi kliniğine başımızda bonelerle giriyoruz. Saçımızı toplayıp hani böyle kasaplarda falan görmüşsünüzdür ya da ameliyata girdiyseniz. O yüzden de bütün saçlar toplanınca benim boynumdaki dövme açığa çıkıyor. Boynumda bir dövme var. Sen dedi o boynumdaki dövmeden utanmıyor musun ya hiç dedi. Çabuk dedi çık dışarı. Ve ben utanarak çıktım klinikten dışarı. Neyse ki bugün artık kaç yaşıma geldim ve eğer kendisi bu şekilde dinliyorsa, dinlemiyorsa da hiç önemli değil. Başka diş hekimliği öğrencileri, başka ezilenlerin kulağına gitsin. Hocam asıl siz hiç utanmıyor musunuz? Bir insanı sadece dış görünüş yüzünden başka hiç kimseye hiçbir zarar vermediği halde aşağılamaya kaç yaşına gelmişsiniz? Profesör olmuşsunuz ama insanlığın iyisini başaramamışsınız. Zerre kadar nasibinizi alamamışsınız. Kendinizi geliştirmeyi başaramamışsınız. Ve her şeyden önce yaptığınız şey suç. Yaptığınız şey çok ciddi bir suç. Bir öğrencinin psikolojisini, motivasyonunu, fakülteye birincilikle girmiş bir çocuğun hayallerini yıkmayı başardınız. Tebrikler. Sonra işte dördüncü sınıfta devam etti bu şekilde hikayeler. İşte demin anlattığım gibi bir stajda sadece kronumu kaybettiğim için hiçbir suçum olmadan çöpe atıldığı için yaz okuluna bıraktılar. Ve yaz okuluna bırakıldığında tabii ki döner sermaye işlemeye devam ediyor. Bu döner sermayede biliyorsunuz tahminimce neler oluyor. Sonra ne oldu? Beni başka bir periyodontoloji stajından yaz okuluna bıraktılar. Bütün sınıftan sadece ben kaldım. Yine belli sebeplerden. Ve ben dördüncü sınıfta yaz okuluna kaldığımda tek kişiydim. Bütün klinik bomboş ve tek başıma ben çalışıyorum. Ve beni sadece aşağılamak için ismimle hitap etmek yerine dördüncü sınıflar kalkın. Dördüncü sınıflar yere aletiniz düştü. Dördüncü sınıflar öğle yemeğine çıkın şeklinde. Sadece ve sadece ben o zamanlarda çünkü hiçbir zaman otoriteye başını büken, boynunu eğen bir insan değildim. Bana kendi egolarını hissettirmek, iktidarlarını hissettirmek için bu şekilde aşağılayarak, böyle moralimi bozarak hep saldırdılar. Şimdi ama hepsi bu arada bu insanların hayranlıkla takip edip beni sevdiklerini söylemeye çalışıyorlar. Bana hiç yanlamayın, hiç yanlamayın. Artık anlamışsınızdır benim ne karakterde bir insan olduğumu. Suratınıza dahi bakmam. Bu hikayelerden daha o kadar çok var ki ama finalle en bomba olanla yapayım. Protest stajı denilen stajda bütün staj boyunca bir hastaya bir total protez denilen takma diş yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bu hastayı bulmak için de çok uğraşıyorsunuz. Öyle herkes gelip de öğrenciye diş yaptırmıyor. Ve binbir zorlukla bulduğum hastam, kendisi bir yandan da kaset çıkarmaya çalışıyordu. Hasan Bey, hiç unutamıyorum kendisini. Un kapanına gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geliyor işte böyle. Albüm yapacakmış da ünlü olacakmış. Öyle hayalleri var adamcağızın. Yani ne güzel, tabii ki belki olur, kimsenin hayaliyle dalga falan geçmiyorum. Ama ne yazık ki bir gün stajın tam da teslim gününde koltuğa bir baktım boş. Teslime çıkacağız, hocadan not alacağım. Hasan Bey ortada yok, arıyorum açmıyor, arıyorum açmıyor. Ve o gün hastam gelmediği için ben stajdan geçemedim ve sınıfta kaldım. Ve hastam sonradan öğrendim ki un kapanından aramışlar ve demişler ki senin kaseti yapacağız. Dolandırmışlar adamı, sonradan kaset maset de çıkmadı tabii. Ama benim hastam hiç elimde olmayan sebeplerden gelmediği için ben o stajdan bırakılmıştım. Ne yazık ki Marmara Diş Hekimliği Fakültesi'nde böyle çok haksızlık vardı. Bazılarını söylersem burada artık çok fazla olur ama size en basitinden herkesin bileceği gerçekleri söyleyeyim. Bir staj grubu 20 kişi ise mesela çalışan ünit sayısı her zaman bundan az olurdu. O yüzden açlık oyunları gibi erkenden gelip kapıya dayanıp birbirinizden koşarak böyle alet ünit kapmanız gerekirdi. Ve her zaman röntgen çektirmek için hastaların sıraya girmesi gerekirdi. Hastalar ağızları açık, ağızlarını röntgen filmiyle bekleyerek, salyaları akarak, halk ekmek kuyruğu gibi böyle, zamanında daha doğrusu karneyle satılan ekmek kuyrukları gibi böyle beklerlerdi. Ve pislik içerisinde gerçekten o koltuk hiçbir zaman temizlenmez. Okuyanlar bilir, okulda tek bir neredeyse bir hademe vardı ve aynı paspasla dokunduğunuz lavabolardan oturduğunuz yere her yeri silerdi. Hijyen konusunda daha da kötü bir sorun, cerrahi katında, hani böyle diş hekimine gittiğinizde tükürürsünüz ya lavaboya, tesisat yoktu. İtirazı olan varsa şimdi konuşsun. Tesisat olmadığı için bir kovaya su doldururduk ve bu kovanın içinde bir tuvalet fırçası olurdu. Biraz çamaşır suyu dökerdik. Hasta kanla tükürdüğünde lavaboya, biz tuvalet fırçasıyla orayı silip peçeteyle de kurulayarak temizlerdik. Yani 2000'li yıllarda sizce bu hijyene, sterilizasyon kurallarına uygun mu? Siz karar verin. Ve bunun dışında tabii ki asistanlarla öğrenciler arasında flört edenler tesadüfi bir şekilde stajları geçerdi. Ne yazık ki böyle ilişkiler kurmayı beceremedim. Ve hep ağlayarak annemi aradım. Anne, bana burada çok kötü davranıyorlar ve ben çok zorlanıyorum diye. Annem bana dedi ki askerlik gibi düşün, dayan. Çünkü benim annem öyle bir insan. Gerçekten de çıt çıkarmaz. Tam böyle bir Çerkez kadınıdır. Annem hep çünkü uslu çocuk olmuş evinde. O yüzden dediğim gibi işte yöneticilerine karşı da hiçbir zaman eleştiren bir insan olmayı başaramamış. Annem hep çok çalışmayı seçmiş onun yerine. Hatayı kendinde arayıp hep yöneticilerin hatalarını kendisi daha çok telafi etmiş. Ben de o yüzden anneme uyardım. O zamanlar ben de anne babasını eleştiren tipte bir insan değildim. Ve itaat ettim hep annem öyle dedi diye. Ve öyle de devam ettim. Son reklamcılığa geçtiğimde de bir şey değişmedi. İlk patronum Haluk, ismini vereceğim çünkü bu güzel bir hikaye. Kendisini ilk kez ben stajyerim ve onun ajansında çalışıyorum. Bir tane iş yapıyordu masasında ve ben de o işle ilgili aklıma daha iyi bir fikir geldi. Ya bunu böyle yapsak abi, daha güzel olmaz mı dedim. Ve bana bir bağırdı. O gün ağlaya ağlaya otobüste eve dönmüştüm. Ben herhalde işte hani bu ortamlarda çalışamayacağım, bu insanlar beni hiç sevmeyecek diye. Neden iyi bir hikaye? Çünkü yıllar sonra, geçtiğimiz aylarda beni ajansına çağırdı ve dedi ki Deniz, ben çok değiştim. Ben eskiden çok egolu biriydim. Selam olsun kendisine, işte bu çok güzel bir hareket. Ve o zamanlar dedi, sen ajansa geldiğinde dedi, baktım zehir gibi fikirlerin var. Dedim yani bu kızı biz ne yapacağız, hani kaç senelik reklamcıyım ve benden bile iyi fikirler buluyor. Çok korktum senden dedi. Ve o yüzden bağırdım dedi, hani sen git kendi işini yap diye. Ama gerçekten dedi, çok uğraşıyorum şimdi kendimle, o yüzden senden özür dilerim. Ajansında hatta çalışanlara işte böyle inan versin diye bana bir konuşma yaptırdı. Bu podcast'ın en başında dediğim gibi işte Haluk'la olan bütün kırgınlığım geçti. Çünkü insanlar hata yapabilir, iktidarlar, ama özür dilemeyi bilmelidir. Daha sonraki patronlarımın çoğu özür dilemedi. Aralarında bana cinsel tacizde bulunan oldu mesela. Bir tanesi beni jacuzziye çağırmıştı. Daha sonra çalıştığım başka bir ajansta da artık zaten reklamcılıktaki son zamanlarımdı ve beynim yanmıştı. Bana çok ağır kırmızı reçeteli ilaçlar yazılmasına ve 2 hafta çalışmama raporu verilmesine rağmen çok önemli bir müşterimiz diyerek daha fazla çalışmam rica edilmişti. Yani bu belki evet Deniz, kötü niyetle yapmadık, çok fazla iş vardı denebilir ama zannetmiyorum ki kimse kendi çocuğuna çocuğu artık kırmızı reçeteli ilaçlar alıyorken Deniz biraz daha çalışabilir misin yavrum, bak öyle lazım şu an, görüyor musun çok iş var desin. Eğer diyorsa da o da kötü bir ebeveyndir. Neyse, artık reklamcı da değilim. Ben kendi işimi kurdum ve kimseye eyvallahım yok. O yüzden belki aralarınızda bazılarınız konuşamıyordur haklı olarak. Yani ekmek parası çok iyi anlarım ama ben konuştuğumda da kızmayın. Çünkü bilin ki ben hepiniz için, hepimiz için hakkımızı arıyorum. Geçmişte alamadığımız hakları. Ben artık anneme, babama, patronuma muhtaç değilim. Ben sadece hakkını arayan ve bu düzeni değiştirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya ant içmiş bir biriyim. Ve size söyleyebilirim ki diş hekimliği fakültelerinde çok şeyin gelişmesi gerek. Reklamcılıkta da öyle. Hepsinde çok fazla aşağılama, taciz, sözlü taciz, cinsel taciz var, psikolojik şiddet var, çalışma konusunda çok ciddi sorunlar var, sabit maaşlar veriliyor. O maaşın karşılığında sözleşmede yazmayan saatlerde insanlar çalıştırılıyor. Bunun karşılığında hiçbir para verilmiyor ki, para verilse bile normalde yine de vaktin var mı diye sorulması gerekir. Bunların hiçbiri olmuyor. Ve ne yazık ki iş yeri hukuku ve kanunları iyi oturtulmadığı sürece, ki bunların hepsi de aslında o ülkedeki genel olarak adaletin nasıl işlediğine bağlıdır. Çok haklar yenmeye devam eder daha. Ve ne yazık ki bu ülkenin insanı da böyle. Bizim annelerimiz, babalarımız bile bu düzende yetiştiği için bize işte hep dayan diyorlar. Dayan evladım, sık dişini. Ama ben nasıl bıraktım o zaman derseniz, sen nasıl bıraktın Deniz yani derseniz, ben terapi sayesinde bıraktım. Terapistimin sözleri hala kulağımda. Bana diş hekimliğini bitiremeyeceğimi anladığımda, artık böyle aklımdan karanlık düşünceler geçmeye başladığında, ama hani kendime de böyle bir türlü yakıştıramadığımda yarıda bırakmayı, terapistim böyle çok şeyler söyledi de en sonunda şunu söylemişti. Bu gemiyi artık karaya yanaştır. Karaya yanaştır, bu fırtınalı deniz bitsin. Karaya yanaş ve in artık o iskeleye. Ayakların artık yere sağlam bir bassın, bir nefes al. Çok yoruldun diye. Ve ben bu sözü hep aklımda tutarak diş hekimliği fakültesini bitirdim. Diş hekimi olmayı başardım. Ve terapistim sayesinde reklamcılığa geçiş yaptım. Çünkü bendeki potansiyeli o gördü ve herkes bana saçmalama, bu kadar güzel bir meslek bırakılır mı derken, hayır yapabilirsin, ben sende o ışığı görüyorum diye çok büyük bir sorumluluk alarak belki de geçmemi sağladı. Ve sonra reklamcılıkta da yine mobbinge uğradığım bir ajansı bırakmamı sağlamış olan yine eski terapistimdir. Şimdi bu arada düşündüm, artık hasta terapist ilişkimiz bittiğine göre belki dinliyordur terapistim bu kayıtları. Eğer dinliyorsanız size hep düşünüyorum, hiç aklımdan çıkmadınız ve bendeki yeriniz çok ayrı. Üzerimde gerçekten çok büyük hakkınız var. Çok teşekkür ederim. Umarım iyisinizdir. Yani diyeceğim o ki birçok insan karşı çıkabilir size, uyun diyebilir bu düzene. Ama bence eğer siz bir mesele olduğunu hissediyorsanız o meseleyi çözmelisiniz. Meseleleri mesele etmelisiniz eğer. Gerçekten onların artık bir mesele olmasını istemiyorsanız. Ve eğer iş yerinizde bir sorun varsa, mutsuzsanız, hayatınızın çoğunu, önemli bir kısmını yani iş yerinde geçirdiğinizi düşünürsek, işte mutsuzsanız hayatta da mutsuz olursunuz. O yüzden kimse yanınızda olmasa bile kendi iç sesinizi rahatça aktarabileceğiniz bir terapist bulursanız, yanınızda olacak ve sizi anlayacak, gerçekten etik anlayışı gelişmiş, insana değer veren birini bulursanız, belki de bu içinde sıkıştığınız bu çıkmazdan çıkabilirsiniz. O yüzden bu yolda her zaman yanımda olan Hayvel'e tabii ki bağlayacağım konuyu. Eğer böyle bir terapist arayışındaysanız, hem uygun fiyatlı olsun, hem de her yerden bağlanabileyim, online olarak yapayım ben bu terapi işini diyorsanız, bu arada bence iyi terapi sürdürülebilir terapidir. Spor için de bu böyle. Bir kez giderseniz, dünyanın en iyi spor salonuna bile gitseniz işe yaramaz. Düzenli gitmek gerekiyor. O yüzden de sürdürülebilir olması için de tabii ki spor salonunun yakın olması, terapinin de belki online olması çok faydalı. Her an her yerde yapılabileceği için ve tabii ki fiyatların da uygun olması lazım ki sizi zorlamasın. Hayvel ilk günden beri yanında olduğum, desteklediğim bir oluşum çünkü biliyorsunuz kurucusu olan kişiyle tanışarak başladım ben. O da bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu, çok pırıl pırıl bir insan ve çok gerçekten emek vererek kurdu bu platformu. O yüzden içinde olduğumuz bu düzende ben gerçekten aydınlığa bakan insanların kurduğu oluşumları desteklemeye çok gayret ediyorum. Karanlık yerlere gitsin istemiyorum desteğim. Ve biliyorum ki çok güzel çalışıyorlar ve bugüne kadar binlerce insan başladı terapiye. Hepsinin mesajı bana geliyor, sizinle de paylaşıyorum. Sizin de böyle bir şeye ihtiyacınız varsa tavsiye ederim başlamanızı, böyle güzel bir yolculuğa çıkmanızı. O yüzden linki ulaşmanız için Hayvel'e açıklamalara bırakacağım. Kodunuz da Deniz10, %10 indirim yapıyor seanslarda. Onu da aşağıya bırakacağım diyorum ve geliyorum bu bölümün de sonuna. Yani anlayacağınız, çok konuştum bu bölüm. Ben meseleleri mesele ediyorum. O yüzden karşıyım her şeye. Hadi versinler, hadi cezamı, razıyım. Hür doğdum, hür öleceğim. Ya efendisi olacağım kendi hayatımın ya da bu yerden gideceğim. Umarım siz de öyle yaparsınız. Karşı olmak lazım bazen bir şeylere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Bana sakın anlatmayın, inanmıyorum bu ezbere, bu demore cümlelere. Beni ikna edemiyor hiçbir cevap, hiç aldırmıyorum bu gülmelere. Karşıyım her şeye, karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Karşıyım alayına, karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Hadi versinler, hadi cezamı, razıyım. Hür doğdum, hür öleceğim. Ya efendisi olacağım kendi hayatımın, ya bu yerden gideceğim. Karşıyım her şeye, karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Karşıyım alayına, karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Atın elini arpadan, hadi gelin arkadan, yarı yolda bırakan taş olsun. Aşk yoksa eğer imzan batsın, karılar kocalar boş olsun. Gelemem dolduruşa, hepi topu üç kuruşa, tav olan olana bir daha kül yutmam. Dünya halini de anlar, üzülürüm ama vallahi billahi kil tutmam. Karşıyım her şeye, karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Karşıyım alayına, karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Hadi versinler, hadi cezamı, razıyım. Hür doğdum, hür öleceğim. Ya efendisi olacağım kendi hayatımın, ya bu yerden gideceğim. Karşıyım her şeye, karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Karşıyım alayına, karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Atın elini arpadan, hadi gelin arkadan, yarı yolda bırakan taş olsun. Aşk yoksa eğer imzan batsın, karılar kocalar boş olsun.